Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak İngilizce dersi yapabileceğiniz uygulama Cambly bu müyaniyi sunar. Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya bu müyani dediğimiz podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selam millet. Bu hafta yine meğer biz ne mi almışız ya diye düşüneceğiniz, bizim de bölüme hazırlandığımız uzun günlerde düşündüğümüz bir konuyla karşınızdayız.
Konu ne? Belirledik mi konuyu bu arada?
Konu mu? Bakarız ya. Bakalım nereye gidecek? Konunun başlığını ona göre en son karar veririz.
Bence bu bölümün konusu şey olsun. Biz bir bok yedik.
Biz bir bok yedik.
Bize bir belgesel izlettiler ve içinden çıkamıyoruz bir haftadır.
Abi gerçekten ya. O belgeseli izledik. Onun hakkında konuşamadık. Başka konuya hazırlandık. Onun hakkında da konuşamayacak gibiyiz şu an. Çok derin bir konu ya.
Hemen açıklamaya gireyim. Wiser'dan Nilsu.
Bizimle.
Geçen bölümü kaydetmeye çalışırken teşekkür etmiştik. Bu bölüm Allah belanı Nilsu'ya doğru kayıyor duygularımız. Yani Nilsu'nun tavsiyesiyle Adam Curtis'in Hipernormallik belgeselini izledik. Bilmeyenler için de. Daha önce de sen bahsetmiştin değil mi? Ben hala tam izleyemedim de. The Century of Self. Benlik çağı mı?
Ben devri.
Ben çağı.
Ben çağı. Devri. Ben devri.
Ben devri, ben çağı.
Tamam, olur.
Aynı şey olur. Sanki yepyeni bir şey söylemiş.
Sesini duyduğunuz arkadaşımız bu arada Seyit.
Evet, merhabalar. İlk defa konuşuyorum ben de. Çok heyecanlı.
Arada bir sorduğunuz bütün soruya cevap verememesi için burada şu an.
Arada vereceğim.
Hiçbir soruya cevap veremedi. Evet. O yüzden mikrofon verdik.
Seyit bu arada kurgucumuz ve aynı zamanda kendisi bir psikoloji uzmanı olduğu için yanımıza aldık. Hani bazı böyle anlarda uzman görüşü alırız ya, ama bizi bu konuda o kadar çok hayal kırıklığına uğrattı ki kararımızı sorguluyoruz.
Hatta o kadar çok hayal kırıklığına uğrattı ki mikrofon kazandı. Bu nasıl böyle bir yapı? Her şeyi bilse ben sıkıcı olur diye vermeyelim derdim, ciddi konuşsaydı eğer. Evet. Ama şu an bunu hak etti.
Hipernormallik. Ya Adam Curtis'in Hipernormallik belgeselini izledik ve bu belgeselde de aslında ya temelde aslında şunu anlatıyor. Yani bizim gerçeklik diye içinde yaşadığımız şeyin aslında ne kadar kompleks bir şey olduğunu ve bunun böyle sürekli basitleştirilip, hikayeleştirilip sürekli değiştirildiği ve manipüle edildiği diye özetlemeye çalışacağım ama yetersiz bir özet olacak büyük ihtimalle. Yani çok fazla konu var, yani işte internetin ortaya çıkışından tut Kaddafi'nin öldürülüşüne kadar her şey birbirine bağlamış Adam Curtis abimiz. Ama biz bugün bu konuyu bir ucundan alıp farklı farklı konulara bağlayıp nereye götüreceğiz biz de bilmiyoruz. Allah bizi nereye götürürse.
Aynen, aynen. Ama bu bölümün sonunda hipernormalliğe gelemeyecek gibiyiz. En azından insanlar neden böyle bir çağa evrildik? Bence onun sebeplerinden başlayalım. Ya önce yetişirse hipernormalliğe geliriz, yetişmezse bir bölüm daha yaparız.
Hipernormalliğin ne olduğunu anlatalım ki en azından. Hani hipernormallik neyla sorusunun cevabını vermiş olalım. Abi hipernormallik aslında bu Sovyet Rusya'nın son zamanlarında, yani tam yıkılmasına yakın. Aslında herkesin sistemin çöktüğünün farkında olduğu ama televizyondan ya da işte yayın organlarından bunun böyle bir şey yokmuş gibi davranıldığı ve insanların da o baskıyla beraber yine böyle bir şey yokmuş gibi davranmaya devam etti. Yani aslında o tiyatroya ayak uydurduğu dönemde yaşanılan, o insanların yaşadığı saçma duyguya verilen isim hipernormallik. Bizim de aslında şu ara biraz yaşadığımız bir şey yani. Hani.
Evet. Birazdan biraz daha fazla yaşadığımız bir şey.
Ama bugün şuradan yola çıktık. Yani niye insan böyle kendisine dayatılan sosyal normları normalleştirir, içselleştirir ve ayak uydurmaya devam eder? Hani aklımıza hemen siyasi şeyler gelmesin. Geçen çekemediğimiz bölümde çok siyasi konuşmuşuz ama.
Ya, ceviz kabuğu gibiydi o bölüm ya.
Fındık kıran bölümü gibi. Aslında birçok gündelik hayatta içine bir gerçekliğin doğuyoruz. Yani bir kurgulanmış gerçekliğin doğuyoruz ve sorgulamadan birçoğumuz yaşamaya devam ediyoruz. Ya da sorgulasak da aslında çok fazla karşı ses çıkarmaya cesaretimiz olmuyor genelde. Bugün biraz bu konunun derinliklerine gireceğiz. Hazırsanız başlayalım.
Ve başlıyoruz. Evet abi, benim son zamanlarda çalışırken, hazırlanırken en çok keyif aldığım konulardan biri oldu ya bu. Neden insanlar kitlesel şekilde mantıksız olduğunu bildiği şeyleri devam ettiriyorlar ya da bunu sorgulamıyorlar? Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi conformity. Yani uyumlulaşma.
Uyumlanmak.
Uyumlanmak, aynen.
Conform etmek. Hemen Seyit'e dönüyoruz. Seyit.
Bakıyorum.
Buraya baykuş sesleri ekliyoruz.
Uyumacılık, benzeyiş.
Ya işte bunun Türkçesinin olmaması bile bir şeyin göstergesi yani. Evet,
ama uyumlanma güzel ya.
Uyumlanmak.
Uyumlanmak gayet oturuyor benim aklıma.
Ama uyumlanmak da pozitif gibi ya. Hani çok uyumlu adam yani.
İşte aslında bunun ne kadar kötü olduğuna geleceğiz ya birazdan. Ya çünkü toplum zaten birine çok uyumlu adam deyip seviyor. Çünkü hiçbir sıkıntı çıkarmıyor.
Bilmiyorum, ben uyumlu insanları da severim ya.
Yani sıkıntı çıkarmaz çünkü. Seni rahatsız etmez, ters fikirleri yoktur, her dediğini yapar.
Yo, çok uca çektim bence. Ya şey yani hani bazen de grup olarak hareket etmek için uyumlanmak gerekir ya. Benim aklıma o geliyor mesela, uyumlanmak
deyince. Sen tatil gibi bir şey mi düşünüyorsun?
Ha, tatile gittim ha, mesela. Okay, yok abi ben denize girmem, ben havuza girerim falan demiyor da hani okey abi tamam hani. Beraber bir şey yapıyoruz. Ya o hissiyatı veriyor bana. Ama negatif bir şey vermiyor yani.
Ama mesela bir insan hep uyumluysa da yine bir sıkıntı var bence. Atıyorum o tatilde uyumlu. İki gün sonra yemek konusunda uyumlu. İki gün sonra tiyatroda uyumlu.
O fark etmezcilik oluyor işte.
Evet abi, o da aslında karaktersizlik oluyor bir yerde. Yani her şeye uyumluysan aslında çok sivri bir tarafın yok demek oluyor. Neyse abi, bunun nereden geldiğine gelelim. Bu iş nereden geliyor?
Bana mı soruyorsun şu an? Retorik bir soru mu bu?
Retorik, o zaman dur, devam ediyorum. Çünkü abi zaten kaç kere konuştuk ya bunu. Biz böyle yalnız gezen bir kurt değiliz ya. Biz tür olarak hayatta kalmamızın en büyük sebebi zaten topluluk içinde yaşayabilmemiz ve buna en iyi uyumlanan binlerce, milyonlarca kişi aynı şehirde yaşayabilmemiz zaten bizi Homo sapiens olarak diğer bütün türlerden kurtardı. Doğurduğumuz bebeğin belki 10 yıl kendine bakamayacak olmasına rağmen aslında elenmemiz gerekiyordu hayatta. Toplu halde yaşayabildiğimiz için biz bu kadar aslında aciz, daha zayıf bir türken en üstün tür olabildik. Tamamen bizim bütün beynimiz bireysel kalmamızın bir cezalandırma olması üzerine çalışıyor. Ve hatta bunun da hakkında bir sürü güzel araştırmalar var ya. Yani bir insan yalnızlaştığı zaman beyni tamamen error veriyormuş. Yani bütün her şey ters gidiyor artık böyle. Yani stres oluyor, korkuyor, uykuları kaçıyor, özgüveni düşünüyor, dopamin düşüyor, serotonin düşüyor. Ve sadece yalnız kalmak bunu yapıyor insana. O yüzden yalnızlığa alışmak da çok zor yani böyle işte tek başına yürüyen insanlar için. O bambaşka bir mindset yani böyle şu an ikimiz de gidip tamamen kopuyoruz dediğimiz zaman. Mesela sen daha iyi biliyorsun o İzmir'de geçirdiğin aylarda. Ne kadar zor bir şeydi değil mi? Tamamen toplumdan kopmak, ama hep kafanda çünkü hep onlar var. Yanlış yani, olduğunu bilsen de.
Ama işte o yani şey bir dilemma. Çok konunun şimdi göbeğine gireceğiz de. Bir yandan da aslında çok onun içine girince de kendinden kopmuş oluyorsun. Yani o yalnız kalmama korkusu, sürekli topluma uyumlanma korkusu aslında senin böyle bir hani toplumsal norm dediğin çizgiye ayak uydurup risk almayıp kendini ifade etmektense kendinin daha böyle hani uyum göreceğine inandığın, tırnak içinde hani uyum göreceğin değil. Çünkü insan bu konuda da doğru düşünemiyor. Birazdan kolektif illüzyonda da oraya geleceğiz zaten. İnandığın tarafını gösterip yani aslında yine bir benzer duyguları yaşadığın bir şeye giriyorsun. Yani o zaten daha önce bir bölümde de konuşmuştuk bunu galiba. Kendini seçmek diye hatırlıyorum. Yani insanın hani aslında o iki uçta savruluşu, yani bir kendin olup yalnız kalmak korkusu, öbürü de toplumların içinde aslında kaybolup hiç kimse olmak. Kimse olamamak, kendin olamamak, biri olamamak. Kendin de biridir, biri de kendindir.
Kendin de birsin.
Hepsi bir, hepsi haktan. Zaten hani biraz daha böyle ileri sararsak da yani o aslında işte Freud'un ortaya çıkardığı bu psikoanaliz mi demek daha doğru? Freudian psikoanalizde hani aslında süper ego dediği şey kafanın içindeki toplumun sesi gibi. Yani sen toplumun ya da işte otoritenin içselleştirdiğin sesi. Değil mi Seyit?
Evet. Ama bu yapısal model diye açıklıyor bunu. Psikoanaliz değil. Yani psikoanaliz kuramın adı.
Tamam.
Bu yapısal model çerçevesinde gelişmiş bir...
Teşekkürler Seyit.
İlk defa doğru bir şey söyledim.
Ben 2 yıl ileri gittim şu an.
Ben hiçbir yere gittiğimi düşünmüyorum ama... Ya aslında insanın kafasının içinde böyle bir ses var. Hani bir tarafında daha ilkel dürtülerim var, daha bencil. Öbür tarafında da topluma uyumlanmak için geliştirdiğin süper egon var. Diğer canlılarda büyük ihtimalle pek olmayan, değil mi? Hiç yok hatta.
Yok yok.
O yüzden zaten bu çelişki böyle insanı kendinden kopuk bir haline getiriyor ya. Yani bütün aslında o, bunu da hatta bastırılmış bölümde konuştuk diye hatırlıyorum. Yani çok fazla şey bastırdığın için aslında depresif oluyorsun, anksiyete oluyorsun ya da onlar farklı şekilde çıkıyor, işte obsesif bozukluklar oluyor. Ne bileyim, bir sürü şey olabiliyor yani. Yani orada aslında böyle seni kendini olmaktan alıkoyacak ve hatta bunun böyle sonucunda depresyona, işte anksiyeteye, belki intihara kadar sürükleyecek güçlü bir hani senin içselleştirdiğin toplumsal bir ses var. Ama o sesin işte zaten bu bölümün konusu da burada şekilleniyor. Yani o sesin ne olduğu, ne söylediği aslında bir grup insan tarafından belirleniyor. Hani toplumun geneli değil de bir grup insan tarafından benimseniyor. Ve bir şekilde aslında o toplumsal mühendislik dediğin şeye maruz bırakılıyorsun. Ve bazen ne bileyim, hani en basitinden şeyi düşünelim. Mesela Avrupa'ya gidiyorsun. Avrupa'da sokakta çok rahat içki içebilirsin değil mi? Bununla ilgili bir şey yok. Ama buraya geldiğinde süperegon o kadar rahat içki içmene müsaade etmiyor. Çünkü sen de burada aslında o iç sesi içselleştirdiğin için böyle bir hani ahlaksızlık gibi görüyorsun aslında. Bir parçan o işi ahlaksızlık gibi görüyor. O yüzden...
Bence hiç Avrupa'ya gitme abi. Mesela şeyde bile çok iyi hissediyorsun. Mesela Beşiktaş'ta elinde bireyle yürümekle.
Hı, olur.
Mesela Fatih'e gittiğin zaman.
Beşiktaş da Avrupa'dır bu arada.
Beşiktaş da Avrupa'dır. Ama abi mesela ben bunu çok hissediyorum. Mesela Beşiktaş'ta evden çıkarken elime bir tane bira alıyorum. Vapura yürüyeceksem yolda içiyorum, müzik dinliyorum. Ama gidip Taksim'de bile artık yürürken bir şey yapıyorsun böyle hani. Abi biri bir şey der mi? Hı-hı. Polis bir şey der mi? Oradan bir esnaf çıkıp keyfini kaçırır mı? Kavga etmek zorunda kalır mıyım diye. Orada bile aslında zihnen direkt sen de uyumlanıyorsun. O olduğun bölgeye.
Evet evet.
Yani böyle çok böyle idealistik bir şey savunmuyorsan. Mesela bir, yolda birleşmek benim için bu uğurda öleceğim bir şey değilse. Onu yapmaktan anında vazgeçiyorum. Aslında keyif aldığım bir şey ama. İçmesem ne olur ki diyorum yolda yürürken birayı. Anında uyumlanıyorum, vazgeçiyorum sevdiğim bir şeyden.
Evet evet. Ya aslında hani o baskı tarafından ziyade bence şeyi de içselleştiriyorsun. Hani böyle birayı böyle bir gizleme refleksi falan da geliyor yani atıyorum geliyor, içiyorsan. Evet. Yani hani orada bir oradaki bira içmek ahlaksızlıktır anlayışına sen de uyumlanmış oluyorsun bir şekilde. Hani sadece şeyden ibaret değil yani bence. Hani görürlerse işte kavga çıkar, sorun çıkardan ibaret değil bir şekilde... Gerçekten aslında kafanın içine giriyorlar.
Ama işte onun da bir temeli var yani. Kafanın içine girmesi onlar haklı olduğu için değil aslında.
Çoğunluk olduğu için aslında. Evet, üzerine baskı kurduğu için.
Ve bir şekilde böyle bir agresif bir tutuma karşı karşıya kalacağını düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum mesela. Abi tadımı kaçırmayayım şimdi biri bir şey derse falan diyorum mesela. Bu abi bu conformity'nin nereden geldiği üzerine Ernest Berger diye bir Becker. Abimiz konuşmuş ya. Mesela onunla şey hiç benim çok hoşuma gitti. Bu... Uyumlanmanın en büyük sebebi insanın ölüm korkusudur diyor. Ve bunun içinde diyor iki tane yol vardır. Ya sen kendin olarak kendi yolunu çizeceksin ve dünyada bir fark yaratacaksın. Ve yani uğraştığın şey, sanatın, savunduğun fikir ölümsüzlüğe yürüyecek. Ama toplumun belki de milyonda biri bunun peşinden gidip bunu gerçekleştirebiliyor. Herkes de bunun farkında. O yüzden de bütün sorumluluğu üzerinden atıp kendinden daha büyük bir şeyin taraftarı olmak... Yine ben bir şekilde çok büyük bir şeyin peşindeyim. Bu din de olabilir, takım da olabilir, bir şey de olabilir. Ve ben bunu destekliyorum diyorsun. Ve artık ben de ölümsüzlüğün bir parçasıyım diyorsun. Ve aslında ölümden böyle kaçıyorsun diyor. Benim çok hoşuma gitti mesela bu.
Hatta o kitapta şeyden bahsediyor. Aslında yani insanın en büyük laneti hani yokluktan dünyaya gelip işte bir adın oluyor, bir benlik algın oluyor. Hani derin duyguların ve kendini ifade etme ihtiyacın oluyor. Ve sonra bunlar yeniden yok olup gidiyor. Aslında bir şekilde bunu inkar etmenin peşinde oluyor insan. Çünkü bununla yüzleşerek yaşamanın çok anksiyetik bir durum olduğunu söylüyor. Yani her gün bununla yaşamaktansa bir rutinin içine girip kendini bir şeye inandırmak. İki de senin dediğin gibi aslında yani biz böyle insan olarak yani bir anlam ihtiyacı yaşıyoruz ya. Hani şu şekilde bir anlam ihtiyacı. Yani eğer bu az evvel anlattığım senaryoya inansak yani hani yokluktan var oluyoruz bir anda bir benliğimiz oluyor ve sonra yeniden kaybolup gidiyoruz. Çok anlamsız geliyor insana ve o yüzden bir anlam açığını doldurmak istiyorsun. Ve o anlam açığını da aslında hep böyle mitolojik şeylerle dolduruyor insanlar. Yani işte bunu din de bir örneği. Hatta zaten işte bu sonradan çıkan ideolojilere ya da işte ne bileyim kapitalizm diyebilirsin buna. Hatta birçok böyle baskıcı rejim de aslında tam olarak dinin yerini alıyor. Yani senin için hayatın anlamını belirliyor. Yürümen gereken yolu belirliyor ve neyin kahramanlık olduğunu, ne yaparsan senin kahraman olacağını ya da ne yaparsan toplumda saygı göreceğini onlar belirliyor. Atıyorum bu hipernormallikte en çok hoşuma giden örneklerden biri. Galiba evet şey, Esad'ın babası olan Esad.
Ya hangi karaktere benziyor? Geçen de düşündüm.
Ya bir tane koca kafalı bir süper kötü bir karakter evet. Var.
Ama tatlı bir süper kötü böyle. Ya adamın kafası millet, şimdi gözünüzde gelecek böyle armuta benziyor. Armutun alt kısmı boynu gibi düşünün. Böyle yukarı doğru devam eden bir yuvarlak var.
O süper kahramanlar ailesi miydi ya?
Çizgi film.
Invincibles. Animasyon ya. Pixar'ın animasyonu. Ona benziyor. İkisini yan yana koyalım şeyde. YouTube'dan izleyenler için. Bu adam abi şey. Ya işte Amerika'nın Orta Doğu'daki varlığına karşı bir şey yapmak istediğinde aslında şöyle bir yöntem geliştiriyorlar. Galiba önce Hizbullah'la beraber yani İran'ın desteğiyle ilk intihar bombacılarını ortaya çıkarıyorlar. Ve bunun ortaya çıkması şekli de aslında bu insanlara eğer kendilerini bu kutlu yolda öldürürlerse şehitlik mertebesine erişeceklerini ve bunun da aslında o kendi inançları içerisinde ulaşılabilecek en yüksek nokta olduğunu söylüyorlar. Ve aslında bu insanların gerçekliğini değiştirerek, yani onlara yeni bir gerçeklik sunarak ve o gerçeklikte onları kahramanlaştırarak aslında çok daha kendilerinden güçlü bir rakibe karşı, hatta zaten o şekilde sonradan bu işi meşrulaştırıyorlar. Yani kendilerinden çok güçlü bir işte ordu de buna, hani strateji de, her anlamda teknoloji de, normal şartlarda yenemeyecekleri bir grup insanı, yani bir ülkeyi böyle bir taktikle alt etmeyi başarıyorlar ve gerçekten çekiliyor yani.
Adam gelip kendini patlatıyor. Ne yapabilirsin yani?
İşte ama ondan sonra aslında
zaten... Bu arada ben giriyorum. Ha. Benim en çok hoşuma giden, normalde insan intihar dinde kesin yasaklanan bir şey.
Hı-hı.
Belgesel ondan bahsediyor yani. İnsanlar kendini patlatacak artık. Okey, buna inanmışlar. Ama dinen intiharın karşılığı sonsuz cehennem. Bunu nasıl yapacağız diyorlar. Sonra abi şöyle bir şey getiriyorlar hani. Tamam, bu sonsuz cehennem ama şehitlikten gelen sevap ondan daha fazla gibi bir yerden abi, aslında çok altı ve dinsel olarak çok bomboş bir yerde. Sonuçta intihar ediyorsun. Ama şehitlik daha üst bir mertebe diyor, sanki böyle bir şirket title'ıymış gibi. Onlar tamam deyip pat diye patlatıyorlar kendilerini.
Ya işte aslında şeyin göstergesi yani, hani sana o sunulan zaten gerçeklik algısı en başta kurguymuş ki sonradan da kurgulanarak değiştirilebiliyor. Ve abi aslında bu bize çok uç bir örnek gibi geliyor. Ama bakınca da mesela biz de birçok şeye bu şekilde inanıyoruz aslında. Yani bizim de aslında yaşadığımız düzende böyle benzer kurallar var.
Hı hı.
İşte kahramanlık mertebeleri var. Atıyorum işte bir şirketin CEO'su olursan kahramansın bu düzende. Ya da işte bir kendi startup'ını kurup ne bileyim unicorn olursan.
Hı hı.
Ya da işte bir herhangi bir sanat dalıyla ünlü olursan kahraman oluyorsun aslında bu dinin. Çin'de yaşadığımız bu dinin.
Kapitalizm dininin.
Artık işte kapitalizmde, neoliberalizmde ne dersen de. Ve bir şekilde aslında yine günün sonunda başkalarının kalıplarıyla, yani başkalarının normlarıyla yaşıyorsun. Tamamen o ölümü diğer reddetme yolu olan, hani kendi yolundan gitme, non-konformist yoldan gitme fikri senin için çok zor olduğu için ya da işte çok uzak olduğu için sana.
Bu yine bizim Ernest abimiz şey demiş. Normalde işte bir konformistlik var. İşte herkesin gittiği yoldan gitmek klasik. Bir de işte unconformism var. Konformist olmayan insanlar.
Hı hı.
Ama diyor ki adam, bu da şu anda çok yanlış anlaşıldı. Çünkü sisteme karşı çıkmak, linç kültürüne atıyorum dahil olmak. Bu mesela unconformism değil. Yani eğer sen bu uyumluluğa uymak istemiyorsan, bunun karşıtı uyumlu olan insanlara karşı çıkmak değil. Hiç karşı bile çıkmadan kendi yolundan yürümeye devam etmek. Aslında adamın demek istediği şu anki tam bu linç kültürü. Hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli işte oraya buraya şikayet eden. Yani aslında bizim de en sevmediğimiz bu pasiflik, hareketsizlik halinde olma hali var ya. Sadece sistemi reddediyorsun. O insanların yaptığının çok yanlış olduğunu, işte sistemin köpeğisiniz falan diyorsun. Ama karşılığında hiçbir şey yapmıyorsun. İşte bu da mesela o böyle uhrevi yol değil. Bu pasifliğin bambaşka bir adı. Yani aslında konformizmin aynısı. O adam da diyor ki işte Berker.
Ernest Becker.
Ernest Berker.
Becker.
Diyor ki abi, eğer unconformist olmak istiyorsan, yani uyumlu bir insan olmak istemiyorsan, otantik bir şekilde kendi yolunu çiziyor olman gerekiyor. O yüzden zaten insanlar otantik veya hayatta ne yapmak istediğini bulamadığı için çok rahatlıkla o konformist, o uyumlu yola giriyorlar. Ve hayatlarını bu şekilde bir ideoloji çevresine devam ettiriyorlar. İşte bu din olabilir, para olabilir.
Evet. Zaten hatta şey, yani bu yüzden aslında konformist olmayan insan hani bu sistemdeki en büyük tehdit. Çünkü insanların kafasına hele bir de başarılı olursa şüphe tohumları ekmeye başlıyor. Yani aslında sen kendi gittiğin yoldan şüphe etmeye, kendi yolundan gidip bir şekilde başarılı olan, mutlu olan birilerini gördükçe şüphe ediyorsun. Yani onlar aslında sana alternatif bir ikinci yol olduğunu gösteriyorlar ve işte o yüzden de zaten her yerde...
Bizim gibi mi?
Ya işte öyle demek istemedim hani şeylik olmasın diye de.
Yok, bizim gibi değil canım, sen en azından...
Ya ne bileyim, atıyorum 35 yaşında evlenmediysen bu bile bir tehdittir aslında topluma.
Tabii ki.
Hani evde kalmış demiyorum da, hani evlenmemeyi tercih ettiysen ve bunun arkasında duruyorsan tercih olarak... Hani bu bile bir statükoya şeydir, tehdittir yani.
Tehditti. Bence yavaş yavaş statüko denen şey de değişiyor ya. Yine mesela son 10 yılda yapılan evliliklerin sonucu açıklanmış. Yine %70'e yakın boşanma var mesela. Ya artık bu evlenmemek de evlenip boşanmaktan daha iyi. En azından arada yıpranmamış oluyorsun falan ya. Mesela bu bile bir uyumlanma işte. Bundan 10 sene önce bunun bahsi bile açılamazdı. Ama 10 yıl içinde hipernormallik de çok benzer ya bu mantığa. 10 yıl içinde evlenen insanlar boşandığı için 10 sene önce hem dinen hem toplumsal olarak kesin yapılması gereken dediğin şey, 10 sene boyunca araştırmalar ve yaşananlardan sonra artık yavaş yavaş abi evlilik çok saçma zaten. İstatistiksel olarak 10 insandan 7'si boşanıyor. Demek ki bu çok daha lazım bir şey değil ve yıtan giden psikolojin, paran, bilmem neyin, her şeyini saymıyorum bile yani. Mesela bir norm daha değişti mesela gözümüzün önünde 10 yılda.
Ya değişiyor canım, bazen ne bileyim kültürel değişimden değişiyor, bazen mecburiyetten değişiyor. Mesela bence hadi bizim kuşak neyse de bizden sonra gelen bir hiç yoksa iki kuşak gelecekte hiç çocukları olmayan bir kuşak olacak mesela.
Bana da öyle geliyor.
Çok ilginç değil mi bu?
Bu arada bir kuşağın çocuğu olmayınca insan tükeniyor değil mi?
Yo, hemen tükenmez de çok, yani nüfus çok hızlı bir şekilde yaşlanır yani, o da çok büyük problem bir şey.
Neyse ki bizim öyle bir derdimiz yok. Ülkemizdeki Suriyeliler sağ olsun. Orta Doğu bütün bu sisteme karşı olarak çıkmış bir sistemdir.
Ya da ne bileyim şey çok güzel bu arada ya. Şu Ricky Gervais'in son Supernature mıydı stand-up'ında? Hani şey diyor ya, eskiden hani ne yapsan topluma karşı bir şey yapsan, işte eşcinsel olsan delilik. İşte evlilik dışı biriyle beraber olsan delilik. Evlenmesen delilik. Ondan sonra yavaş yavaş hani toplum olarak ilerliyorsun artık, böyle daha böyle hoşgörülü açık oluyorsun. Ama bu sefer de diyor artık hiçbir şey delilik evet. değil. Hani ayaklarımı kestirip geri taktırıp kendimi ne olarak tanımlasam?
Şey, çok... ayaklarımı kestirip iki tane tekerlek taktırsam ve kendimi puset olarak...
puset olarak tanımlasam.
Ve siz buna katılmasanız ben size işte faşist diyebilirim mesela.
Evet, büyük ihtimalle bu iş öyle bir yere de gidecek gibi yani.
Dibiyle çoktan yani, şu anda artık geri dönülmez bir noktadayız yani, artık her şeye anlayışlı olmamız gereken bir noktadayız ve ben bu kadarına da katılmıyorum yani, her zaman söylüyorum.
Evet millet, bu bölümde de konuştuğumuz hipernormalleşme gibi böyle kıyıda köşede kalmış belgeselleri, içerikleri izlemek için, hatta bulmak ve doğru anlamak için maalesef İngilizceye ihtiyacımız aynen. her zamanki gibi var. Ama bu bölümümüzün sponsoru Cambly'de de yaz özel 3 aylık paketlerde %30 indirim var. Hatta ve hatta abi bu M30 koduyla 12 aylık paketleri de %50 indirimle alabiliyorsun. Üstelik ilk dersinde ücretsiz.
Nice. Bu arada kaçıranlar ve bilmeyenler için, ki yoktur diye düşünüyorum, Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle İngilizce konuştuğun ve istediğin konu başlığında ne seviyorsan o konuyu seçip onun hakkında konuşabildiğin online bir platform. Siz de bu yaz ne yapsam diye düşünüyorsanız İngilizce işini artık aradan çıkarmak, bunun için adım atmak ve Zorat'ın da dediği gibi artık İngilizce belgeselleri de izleyip ufkunuzu çarpı yüzlemek için bu yaz bence çok iyi bir fırsat. Açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz millet.
O zaman bölüme geri dönüyoruz.
Hadi.
Hani ne bileyim biz küçükken mesela olacak o kadar vardı. Bütün siyasi figürlerin dalgası geçilirdi orada.
Abi evet ya.
Hani istisnasız.
Ve gündem neyse hani böyle hani. Geçen hafta olan bir şeyin dalgası hemen geçilirdi. Herkes
yerli,
bilirdi olayı.
Yabancı. Ama şimdi bütün yani politik figürler sadece hani siyasi aktörlerden ibaret değil ki. Atıyorum yani Twitter'daki bir aktivist artık politik figürü. Ya da işte ne bileyim Greta Thunberg, Greta Thunberg.
Tumblr.
Greta da bir... politik figür.
Ben o Greta'ya hiç güvenmiyorum. İlk çıktığı günden beri.
Thunberg.
Thunberg miymiş?
Öyle okunuyor herhalde. Thunberg.
Tamam. O yüzden yani onlar da artık bu kapsama alanına giriyor. Çünkü eskiden yaşadığımız dünyada herkesin öyle bir söz hakkı yoktu ki. Yani şimdi artık sosyal medyada yaşıyorsun. Ve ne bileyim bir tane Twitter fenomeninin bir tweet'i bir haber bülteninden daha fazla insana ulaşabiliyor.
Hatta artık haber yaptırabiliyor. Şu Kaan Sekban'ın buradaki evimi satsam Miami'den ev alabiliyorum haberi. Ülke gündemine oturdu. Hala konuşuluyor. Çünkü doğru yani. Bunu işte bir tane komedyen yaptı bir tweetiyle. Gerçekten de etlerde ev satıp Miami'de ev alabiliyorsun.
Püüü.
Gerçekten püüü yani.
Yani böyle iş olmaz olsun
yüzden,
ya.
Evet, herkesin söz hakkı var. O yüzden herkes her şeyi söyleyebilir.
Herkesin hayatına kimse karışamaz. Bence kimse karışamaz. En merkeze bunu koyduğun sürece gerisi çözülüyor. Herkes her şeyi söyleyebilir. O kadar sağlıklı değil bence. Mesela şimdi işte Twitter'ı Elon Musk satın aldı mı?
Aldı.
Kesin mi?
Aldı.
Kesin kesin tabii canım.
Mesela Donald Trump'ı geri getirecek. Diyor ki işte ifade özgürlüğü diyor.
Evet.
Bu ifade özgürlüğü değil ki abi. Yani sen ya alenen yalan söyleyen bir insana söz vermek bence ifade özgürlüğü olmuyor işte. Yani bence sistem burada patlıyor. Yani ifade özgürlüğü ve demokrasi çok yanlış anlaşılıyor yani. Hani herkesin her şeyi istediği gibi söyleyebilmesi aynı zamanda insanların hani... manipüle edebilmesi, yalan söyleyebilmesi anlamına da geliyor yani.
Ama bu dediğin şey abi dünyanın
ona da ifade özgürlüğü diyorsun.
Ama işte o zaman da sen direkt kendi o kişiyi dünyanın en büyük diktatörü olarak koyuyorsun Elon Musk'ı. Diyorsun ki sen yalan söylüyorsun. Ya abi yalan söylemek hak. Bu dünyanın çıkıp herkes yalan söyleyebilirsin. Ama diyorsun ki insanlara bu adam yalan söylüyor. Siz gerizekalı olduğunuz için hepiniz bu adama inanıyorsunuz. Ben hepinizden üstte bir akıl olarak bu adamın gelmesini yasaklıyorum. Çünkü ben ondan da sizden de salağım. Bir insan yalan söylüyor diyor, Twitter'a girmesi nasıl yasaklanabilir?
Bu nasıl bir mantık oğlum lan?
Oğlum saçmalama, bir adam yalan söylüyor tamam mı?
Tamam oğlum, yalan söyleyip söylemediği objektif bir şeydir. Bir tane Tate Org gibi bir şey kurarsın. Hani fact check yaparsın. Tamam. Aynen öyle. Bu adam işte benim fact check şeyimden geçemedi.
Tamam, gelsin Twitter'a geri.
Bu adamı şey yapıyorum.
Aynen, fact check koyarsın. Ama banlamak değil yani. Banlamak dünyanın en diktatör eylemi. Bir de, hani bir daha bir şunu düşün. Takipçilerin hepsine siz geri zekalısınız diyorsun. Hani bu adam yalan söylüyor. Siz inanacaksınız bu yalanlara. O kadar malsınız ki.
Ama zaten işte hani öyle bir şey kalmadığı için yani bu adamlara söz hakkı vere vere hani hiçbir otoriteye güven, uzmanlığa güven kalmaya artık bu adamlar bu kadar manipüle etme gücüne sahip oldu yani. Bence hani iş işten çok geçtikten sonra böyle bir adım atmaya kalktıkları için problemli.
Ya genelde abi dünya ama şöyle oluyor ki bir sistem ortaya konuluyor, birileri bunu suistimal ediyor, sonra o bug düzeltiliyor.
İşte sen öyle olmaması lazım.
Valla böyle olmayan örneği çok azdır bence ya.
İşte çünkü...
Çünkü tüm ihtimalleri düşünemiyorsun. İşte bu hipernormalizasyona geri dönecek olursak orada da abi yani Donald Trump'ın kazanması hakkında böyle hayati şakalar yapılıyor ya bu adamda varken. Yani herkes yalan söylediğini biliyor ama adam kazandı mesela ama hiç kimse buna ihtimal bile vermiyordu. Yani bu sistemin bug'ı değildi. Bu abi bir şekilde işte o Cambridge Analytic gibi tamam daha böyle sistemli programlar ve insanların yalana inanabilmesini düşünemedi hiç kimse. Hiç kimse ihtimal vermiyordu. Yani bu düşünülebilecek bir şey değil milyonlarca kişinin Donald Trump'a inanıp ona oy vermesi. Ama bunun olduğunu görünce okey dediler. Öncelikle insan beyni ve bu sistem demek ki gerçekten çalışmıyormuş. Ya sistem, sonra fact checkler gelmeye başladı işte.
Sistem manipüle edilebiliyor ya. Bir de orada mesela en büyük iddia aslında Trump'ın işte belki kendi hesabından, belki işte Putin'in Trump'ı seçtirip biraz böyle dünyayı kaosa itmek için yaptığı bir sürü troll hesapla aslında sisteme yani sisteme inanılmaz bir dezenformasyon saldırısı yapılıyor. Hatta birçok yalan haber yani gerçek orijinal haberlerden daha fazla insana erişiyor. Yani hani kasıtlı olarak oraya yalan haber yapıyor ve kimse orada öyle bir sistem yok. Yani fact check yapmıyor kimse. Adamın öyle bir zekası yok. Yani hani önüne koyan her şeyi, çünkü senin de beynin şey çalışıyor yani. Ben internette bir şey okuyorsam doğrudur gibi çalışıyor. Çünkü yani bugüne kadar işte gazete okumuşsun, bilmem ne okumuşsun. Bu aslında çok yeni bir şey yani. Yani ben sana bir şeyi böyle gazete küpürü gibi koyabiliyorum ve o tamamen zırva bile olabilir. Ya da ben sana gerçek olmayan bir şeyin videosunu bile yapabilirim artık deepfake sayesinde. Bence işte mesela bunları öngörüp peşinen önlemini almamanın ne bileyim işte mesela Amerika'nın 4 yılı gitti yani hani ve dünyaya bir sürü şey oldu işte Brexit oldu. Orta Doğu iyice karıştı. Yani dünya böyle iyice istikrarsız bir yere gitti. İşte belki şeyin kontrolü tamamen çıktı. Yani o 4 sene Trump'ın neydi? Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmasının sonucunda dünyanın sonu gelecek belki. Atıyorum hani. Abartıyorum biraz ama çok da abartmıyorum aslında. Yani bunlar
ya, tabii canım, olmaz
gerçekten
değil.
Yaşanabilecek şeyler. Çünkü günün sonunda hakikaten koronavirüs yoktur, iklim şeyi yoktur diyen bir adam dünyanın en güçlü ekonomisinin başında 4 yıl kaldı yani. Yani bunun sonuçları tabii ki de hepimiz için oldu ve olmaya devam ediyordur büyük ihtimalle.
Abi yani çok büyük değişiyor sistemler. Bu senin işte Web3'de mesela her şey abi her şey hesaplanamaz. Her şey belli bir şeyler yola çıktıkça insanlar dünyanın en büyük yapay zekaları da olsa bir yola çıktıkça insanlar bir şeylerin farkına varıp gerçekten böyle bir şeyin yapılabileceğini çünkü karşındaki şey insan. Mesela bu neydi belgeselin adı bizim çok sevdiğimiz? Bu Cambridge Analytic şeyini anlatan.
Cambridge Analytic'i anlatan şey Seyit.
Bakıyorum.
Sendeyiz. O bir tane adamın sürüklediği.
The Great Hack.
The Great Hack. Aynen The Great Hack. Abi orada da mesela böyle insan davranışlarını analiz ettikten sonra diyorlar ki oha mesela atıyorum kızgın insanlar daha çok tıklar diye bir tane şey var diyor onların. Hı-hı. En büyük bugları. Hı-hı. Bu mesela düşünerek bulabileceğin bir şey değil yani böyle daha internette yeni yeni gelişen bir çocuk olduğu için onların hareketlerini inceleyip diyorlar ki oha lan kötü haberler çok daha iyi tıklanıyor. Bunun sebebi bu. Hadi o zaman yalan ve kötü haber yapmaya başlayalım. Hı-hı. Bir bakıyorsun abi etkisi doğru haberin 100 katına geçmiş. Paylaşılmaları 100 bin katını geçmiş. Ama işte bunlar abi işte böyle sistem içindeyken, yolda yürürken belli olan şeyler. Yani ve şundan da eminim mesela insan tarihi boyunca böyle oldu. Ve Web3 geldiğinde böyle olmaya devam edecek. Herkes her şeyi düşünecek. Ama bir şeyler farklı gidecek ve yine o sistemi manipüle edebilen biri çıkacak.
Ya işte orada...
Her şey düşünülemez insan faktörü varken.
Ama minimize edebilirsin ya. Mesela bunu çok...
Bence bu minimize edilmiş hallerinden bir tanesiydi.
Yok be ya adamlar yani bile isteye işbirliği yapmışlar neredeyse. Ya çünkü orada şöyle bir ayrım var aslında. Yani bütün bence problemlerin temeli de oraya dayanıyor. Hatta bu hypernormalization ilk açılış sahnelerinden biri de o yani. Yanlış hatırlamıyorsam. New York Belediyesi çok kötü durumda maddi olarak. Ve işte bankalardan borç almak zorunda kalıyor sürekli ve artık en sonunda o kadar çok bankaların kucağına düşüyor ki bankalar belediyenin kontrolünü eline alıyor ve burada bir çıkar çatışması oluyor. Çünkü bankanın amacı kar etmekken belediyenin amacı vatandaşlarının mutluluğu, refahı, işte huzur içinde yaşaması da bir sürü şey de. Fakat işte bir banka ya da herhangi bir finansal kuruluş bir belediyenin kontrolünü devraldığında orijinal amacına aykırı davranmaya başlıyor. Yani insanları işten çıkarıyor, işte kar etmek için belki insanları refahından kısıyor. Ve aslında bence bunun ilk sahne olarak kurgulanmasının da önemli bir sebebi var. Şu an bu dünyada yaşıyoruz yani. Hani dünyayı kontrol eden güçler, hani güçler derken çok mistik bir güçten bahsetmiyorum. İşte teknokrasilerde, işte Facebook'ta, Google'da öncelikli olarak kar etmeye çalışıyorlar. Çünkü işin içinde bir sürü yatırımcı var. Ve günün sonunda onların varoluş sebebi aslında yani birer business işletme olarak para kazanmak, kar etmek. O yüzden kimse orada şeyi düşünmüyor. Hani biz kar edeceğiz ama demokrasiye zarar vereceğiz. Belki dediğimiz yani o noktada insanlar kar edip demokrasiye zarar verme riskini almayı göze alabiliyorlar.
Tamam.
O yüzden yani burada bir içeriden bir şey beklemek çok mantıklı gelmiyor bana yani işte.
Nasıl yani?
Yani içeriden bunun böyle kontrol alınması, hani Facebook'un kendi kendine evet abi biz artık böyle yapmayalım hani daha az kar edelim ama demokrasiye zarar veriyoruz gibi bir şey demeyecek yani. O varoluş amacı kar etmekse kar etmeye çalışacak.
Demokrasi her seferinde zarar gören ilk başta zaten direkt demokrasi oluyor işte.
Demokrasi mi kalmış ya?
Demokrasi nedir? Yaz Google'a.
Demokrasi gerekli midir?
Bir anda sürünce böyle 2 saniye bug veriyor ya.
Abi o zaman şöyle bu dağılıp başka yere savrulur gibi yaptığımız konuyu tekrar en baştaki yere bağlayayım. Aslında bir farklı açıdan da mesela bu işte Facebook örneğinde olduğu gibi. Yani şu an aslında zaten yani eskiden belediyelerin ya da işte ne bileyim daha kamunun amacı insanları mutlu etmek TİA. Mesela artık bu da yok. Çünkü zaten işte ne bileyim. Yurt dışındaki demokrasilerde bile işte şirketler fonladığı için siyasetçileri günün sonunda yine onların çıkarına hizmet ediyor. Ya da bize gelince zaten insanlar tamamen o iktidarı ele geçirip kendi kasalarını doldurmaya bakıyor. O yüzden sen yani o insan yani o iktidar otorite tarafından belirlenen normlara göre yaşadığında zaten otomatikman kendi çıkarına hizmet etmemiş oluyorsun. Çünkü zaten yani o insanlar o normları kendi güçlerini, statülerini korumak, muhafaza etmek, devam ettirmek, büyütmek için yarattı, ortaya attı. İşte sen de gidip o normların kahramanı olmak için uğraştığında aslında yine başkalarına hizmet etmiş aynen. oluyorsun yani o kahramanlık statüsüne erişsen bile.
Evet, o çarkın dişisi oluyorsun her türlü.
Oluyorsun kardeş yani.
Bu zaten bizi işte yine o kolektif illüzyon dediğimiz şeyin kenarlarına getiriyor aslında. Bu konudaki abi en güzel şey şu ya. Bir insanın böyle işte uyumluluk sağlaması veya böyle o kolektif illüzyona bürünmesi için yasalar. Bir şey yasalaştığı zaman zaten şey ya yani bir sürü araştırma var bu konuda. İşte Milgram deneyi falan var ya o da böyle bunun etrafına gezen deneylerden bir tanesi. Birazdan bahsedeceğim. Bir şey yasalaştığı zaman zaten şunu diyorsun. Okey abi. Demek ki toplumun benim dışındaki bütün neredeyse tamamı bu duruma okey. Artık ben buna bir şey dememem gerekiyor. Ama aslında o yasa dediğin gibi özellikle Amerika'da falan çok var ya bu işte lobiciler falan. O yasa bambaşka denklemlerle geçiyor. Ve aslında atıyorum sigaranın satışın düşmemesi için geçen değişik bir yasa. Ama sen diyorsun ki demek ki insanların çoğu bunu istiyor. Ben de bunu yapmayayım diyorsun. Yani sigara içmeye devam edeyim. O kadar kötü bir şey değil diyorsun. Bu mesela abi çok garip bir illüzyon yaratıyor. Yani tam olarak aslında kolektif illüzyon değil. Ama uyumlanıyorsun ama neye uyumlandığının bile farkına değilsin.
Bunun bizdeki bir örneği de bence tam tersi. Yani insanlar bir yasa var ama o yasaya çoğunluk uymuyor. Ve artık oradaki norm yasaya uymamak oluyor. Atıyorum mesela vergi. Hani birçok insan vergi ödememek için böyle usulsüzlük yapıyor ve bunu çoğunluk yaptığı için artık toplumsal norm bu. Ve aynı şekilde mesela hani belki adam öldürmek vesaire değil ama bu sefer yasalara uymamak bir norm haline gelmeye başlıyor. Yani sen bu sefer yasalara uyan bir vatandaşsan yani tırnak içinde ideal vatandaşsan kendini kötü hissetmeye.
Enayi oluyorsun.
Evet enayi oluyorsun yani daha böyle dışarıda hissediyorsun. Mesela bu da bence çok insanı böyle aptal eden işte kolektif bir illüzyona sürükleyen hani. Çünkü şeyden de emin değilsin yani gerçekten insanların çoğunluğu mu uymuyor yoksa sen sadece bir grup uymayan insana mı denk geldin? O boşluğu tamamen kafanda tamamlaman lazım ve işte bu kolektif illüzyon yasasına göre de yasa değil de yani kuralına göre teorisine göre diyelim. Aslında insanlar hani çoğunluk bir konuda farklı düşünürken diğerlerinin aksiyonda düşüneceğini varsayıp onlar da o yönde düşünüyor ve böyle kendi kendini doğrulayan bir kehanet yaratıyorlar. Yani işte bunu az evvel konuştuğumuz gibi şey örneği. Hani herkes dışarı çıkmak istiyormuş gibi varsayıyoruz. Sen ve program yapıyorsun. Sonra biri çıkıp diyor ki ya abi eve mi gitsek ya? Hani siktir edin, dışarı çıkmayalım diyoruz. Sonra aslında kimsenin dışarı çıkmak istemediği ama herkesin işte hani uyumlu olmak adına, o grubu bozmamak adına hani program yapmaya çalıştığı ortaya çıkıyor. İşte birçok aslında toplumdaki normlar da bu şekilde işlemeye devam ediyor diyor kolektif illüzyon yasası.
Burada kanunu.
Kanunu.
Neydi? Hatmi. Ben burada şeyi çok sevdim abi. Nietzsche şöyle bir uzun bir şey anlatmış. Kısadan hissesi şu. Diyor ki dünyayı gezen bir adama sorun diyor. İnsanlarda en çok karşılaştığın ortak davranış ne diye diyor. Tembellik diyecektir diyor. Ve diyor insanların çoğunun kendi olmaktan korktuğu ve başkalarının fikirlerinin arkasına saklandığını da göreceksin diyor. Ama diyor bunun gerçekten de diyor en büyük sebebi insanların korkak olmasından çok insanların tembel olmasıdır diyor. Çünkü kendini bulabilecek kadar ya da böyle bir fikrin arkasına sığınıp kendini keşfedecek kadar, kendi konfor alanından ayrılacak kadar bir aksiyonda bulunmuyorlar. Ve en büyük sebep bu diyor. Çünkü bir noktaya geldiğin zaman, kendini gerçekleştirmeye yaklaştığın zaman korkaklık diyebilirsin diyor. Ama korkaklık olacak kadar bile bir aksiyon almıyorlar. Sadece tembeller. İnsanlığın en genel özelliği insanlığın tembelliği diyor böyle şeylerde.
Yani bilmiyorum ya, korkaklık da çok kafama yatıyor bu konuda benim. Çünkü yani öbür
sen
yol...
Sen korkaklık tembelliğin bir tık sonrası gibi. Yani önce tembelliği aşman lazım, sonra korkak olabilirsin belki.
Ben tembellik diye bir şey olduğuna çok inanmıyorum ya. Bence insan ya korkuyordur ya motive olmuyordur. Bir şey vardır yani, hani onu tutan bir şey vardır. Hani çünkü tembellik, tembel olmak için tembellik çok mesela... Hani çok kafamıza oturmuş bir şey. Çünkü böyle çok işte öğretmenlerinden, ebeveynlerinden duyduğun şeyler... Ve işte belki tembel olduğuna inanıyorsun öğrenciyken. Ama sonra mesela ilerledikçe, böyle insan psikolojisini anladıkça bir bakıyorsun ki aslında mesela tembel değilmişsin. Belki depresyondaymışsın. Kafanı veremiyormuşsun. Belki o alanda ilerlemek seni motive etmiyormuş. Bambaşka bir alana geçtiğinde inanılmaz çalışkan olduğunu görmüşsün. O yüzden...
Ama ya, çatı ismi tembellik diyebilirsin ya. Ha evet, tembelliği sonra belki 10 dala ayırabilirsin. Ama sonuçta tembel olmak diye de bir şey var ya.
Ya abi,
yani genel ismi yani, böyle uyuşukluk, hareket
atalet
halinde.
Atalet diye bir şey var yani. Aynen, insanın öyle. Üzerine bir atalet çöküyor bazen.
Ya, ama topluma atalet diyemezsin. Tembellik dersin. Ama evet yani atalet.
Ya, ben tembeli bayağıdır kullanmadığımı fark ettim.
Ben de hiç kullanmıyorum ya. Ama böyle okuduğum zaman mesela, atıyorum içinin bir yazısında. Aklıma şey oturuyor böyle. Evet deyip böyle bir insan stereotipi geliyor mesela gözümün önüne. Evet, dediğin gibi alt metni çok daha derindir kesin. Ama o işte atalet, o eylemsizlik halini gözünde direkt biri canlanıyor mesela böyle.
Ya işte ne bileyim mesela. İşte bazı toplumlar daha tembel olmakla özdeşleştirilir işte mesela. Daha böyle Akdeniz toplumları. Hani işte Yunanlar, İspanyollar, İtalyanlar daha tembeldir.
Adamlar keyfi yerinde ya.
İşte daha Hollandalılar, İskandinavlar, Almanlar çalışkandır.
Sıcak da iş yapılmıyor ama.
İşte sıcak ama yani var yani. Var. Mesela coğrafya bile
sebebi
yani.
Dedemin bir sözü gibi ya. Sıcak da iş yapılmaz dedik kesin, ama seksle ilgili bir şey olur böyle şeyler.
Sıcakta seks hiç yapılmaz.
Sıcakta seks hiç yapılmaz.
Bu arada abi bak, aklıma geldi. Paul Lefrague. Paul Lefrague'nin Tembellik Hakkı diye bir kitabı var. 1930'larda falan yazılmış olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya zaten böyle atıyorum kapitalizmin en iyi eleştirileri ya da işte böyle kentleşmenin en iyi eleştirileri ilk çıktığı zamanlar yapılıyor ya. Çünkü sonrasında normalleşiyor artık, o standart oluyor. Onu eleştirmek anormalleşiyor. Yani oradaki tembellik, adamın tembelliği sömürü düzenine karşı bir duruş gibi aslında yansıtılıyor.
Pasif çünkü, direniş gibi.
Bir pasif direniş aslında yani. Adamın sürekli hani adamdan bir şey istiyor ve söylediği cevap yapmamayı tercih ederim oluyor. İşe alıyor adamı. Hani bir şey istiyor, yapmamayı tercih ederim oluyor.
1883'te yayımlanmış bu arada.
Püü, bayağı eskiymiş bu arada.
O zamanlarda bunu dediğin sahne direkt kellerini falan alırlar büyük ihtimalle.
Köleliğin olduğu zamanlar. Yani hani...
Ben köle olmamayı tercih ederim. Yapacaksanız tamam, yine köle olurum.
Evet, evet.
Bu benim tercihime kalacaksa eğer.
Kalacaksa eğer, ben köle olmasam da olurum.
Ya aslında belki de şeyin bir göstergesi yani, hani o böyle tembellik dediğimiz hani eleştirinin, ki bu da en çok böyle kendi kendimizi eleştiririz ya tembel olmakla. Ya belki o bile aslında, hani nerede tembel oluyorsun? İş yerinde tembel oluyorsun. Okulda tembel oluyorsun. Ama ne hikmetse böyle kendinle ilgili bir şey yaparken hiç tembel olmuyorsun yani. Hani sana aslında dışarıdaki düzenin ona uyumlanmadığında taktığı yaftalardan biridir belki de bu yüzden tembellik. Tembellik.
Sadece o yüzden belki de cesurların işidir.
Tembellik.
Evet evet. Ki abi de böyle bir virüs gibi yayılıyor ya. Ya atıyorum işinde bir mutsuz olduğun için tembelsen artık eve geldiğin zaman da evi toplamak da istemiyorsun ya. Tabii ki bu bambaşka bir daha depresif bir ruh halinin, daha böyle bitik psikolojinin tabii ki eseri. Ama kesinlikle birbirine sıçrayan şeyler yani. O dakikadan sonra zaten bir çığ gibi büyüyor. Arkadaşlarına buluşmak da istemiyorsun. Annenin telefonunu da açmıyorsun. Derken işte böyle o hepimizin gördüğü, işte o biz yaşadığı dönem o koltukta yatan, Netflix'te bir tane diziye başlayıp 5 gün izleyen insana dönüşüyoruz.
Couch potato.
Couch potato mu diyorlar ona?
çok güzel bir terimdir.
Evet ya.
Koltuk patatesi. Evet abi, benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim burada biter.
Benim abi son eklemek istediğim, bugün okurken aklıma gelen bir şey var. Bu zaten sen daha demin değindin ya, bu beyaz yakalılık da aslında en büyük kolektif illüzyonlardan bir tanesi. Herkes bunun doğru olduğunu düşündüğü için devam ediyor. Ama bu seninle hep konuştuğumuz büyük istifa da artık bu alanın, bu kolektif illüzyonun en rahat dağıldığını gözlemleyebileceğimiz yerden bir tanesi oldu. Çünkü psikolojide daha önce bahsetmiştim. Mesela kırmızı ışık kuralı diye bir şey var ya işte. Herkes kırmızı ışıkta durursa herkes durur. Bir geçtikten sonra herkes geçmeye başlar. Bu işte abi bugün okurken kafamda biraz daha netleşti. Bu büyük istifa dönemi, bu kolektif illüzyonun neredeyse bütün kolektif illüzyonlar gibi sonunun geldiğini bizimle canlı canlı gözlemlediğimiz alanlardan bir tanesi oldu.
Ya evet, aslında kimse beyaz yakalı olmaktan mutlu değil ama içeri girince sanki herkes çok mutluymuş gibi davranıyor. Hı hı. Ama gidip böyle insanları köşeye çekip tek tek konuşunca aslında böyle kimsenin işini sevmediğini, kimsenin o düzeni sevmediğini, kimsenin yaptığından memnun olmadığını görüyorsun. Ama herkes bir toplantı masasının etrafında toplandığında kimse bunu hiçbir şekilde belli etmiyor. Aksine oynuyor.
Evet, ya da başında bir lider varken daha da mutluymuş gibi davranıyorsun ya. Mesela menajerin olduğu bir toplantıda böyle 2 dakika önce böyle şirket zarar görsün diye tuvalet kağıtlarını yere atan falan çocuk böyle kahkahalar falan atmaya başlıyor falan.
Aslında dünya bir tiyatro sahnesi.
Yes.
Hayat bir tiyatro sahnesi aslında. Oyuncuları da biziz Seyit'cim.
Ben dekorum bu ara. Hiç oyuncu olasım yok.
Ben ağacım. Düz ağaç.
Hep tiyatroda ağaç olan bir şey olur ya.
Evet ya. Gibi bölümünde mi vardı? Çocuğu ağaç yapmışlar muhabbeti.
Ha, arı olmaya çalışıyor. Arı kardeş sen manyak bir şeysin. Manyak bir şeysin.
Okey.
Evet abi, yine bu muydu senin diyeceğin?
Benim diyeceğim şey buydu ya. Bu illüzyonun dağıldığını, hepimiz hayatına dağıldığını artık her geçen gün görüyoruz.
O da şey yapmıyor mu? Yeni illüzyonlar yaratmıyor mu bu arada?
Yaratacak, onu da yaşayıp göreceğiz. Ama yine ben tabii canım, o insanlar başıboş kalmayacak. Ya da hepsi dünyayı değiştirmek için yola çıkmayacak. Yepyeni bir kolektif bir illüzyon yaşanacak. Kendi işini yapmanın ve fakir olmanın en güzel olduğu illüzyonu. Sonra o da dağılacak. Tekrar beyaz yakalılık övülecek belki.
Ya aslında ikinci bölümün olacak gibi duruyor ikinci bölüm. Çok spoilerını da vermeyeyim ama aslında bunun bir sonraki aşaması da biraz böyle o gerçekliğin dağıldığı yeni bir gerçeklik. Yani hiçbir şeyin gerçek olmadığı bir gerçeklik. Ki bu da tamamen yine bilinçli yapılan bir taktik. Hani bizim bir şeye inanmamızdan ziyade artık hiçbir şeye inanamamamızı sağlayarak yine kontrol altında tutmaya çalışma çabaları. Bu aciz çabalara da ikinci bölümde son veriyoruz.
Evet. Ceviz kabuğuna dönecek bölümümüz için millet, biraz daha bekleyin.
Evet millet. O zaman haftaya kadar görüşmemek üzere diyelim.
Diyelim.
Ve mümkünse haftaya kadar görüşmeyelim.
Millet kendinize iyi bakın. Öpüyoruz.
Hoşça kalın.
Bay bay.
Ben de öptüm.
Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak İngilizce dersi yapabileceğiniz uygulama Cambly bu miyaniyi sundu.